Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından Hac'la ilgili yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Hac'ın Faziletleri başlıklı yazıyı aktaracağız. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi, hac ve umre de günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabıysa ancak cennettir. Yine buyurmuşlar ki, hacca gidenlerle umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse, Allah onların günahlarını bağışlar. Tefsiri Veciz'de bildirilir ki, her kim ona girerse emin olur, kurtulur. Ayeti kerimesinde buyurulan mana şudur. Her kim Kâbe'nin içine girince nasıl cehennemden emin olursa, dünyada da şeriatın ve örfün günah tanıdığı bütün kötülüklerden öylece kurtulur. Çünkü o darül emandır, emniyetli evdir. Hazreti Resul aleyhisselam buyurdular ki, her kim şu Kâbe-i Muazzama'ya hac niyetiyle gelip de fısk ve refes işlemeden haccını ifa ederse, anasından doğduğu gibi günahsız bir şekilde tertemiz olarak evine döner. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri buyurdu ki, bütün nebiler hac eylerlerdi. Ali oğlu Hüseyin radıyallahu anhuma yaya olarak 25 kere hac etti. Muire İbni Hakem yaya olarak ve ihramla 50 kere hac eyledi. Ebu Abdullah el-Maribi yaya olarak 97 kere hac eyledi ve 120 yaşında vefat eyledi. Ahi Sinan Dinuri 16 kere yaya, yalın ayak, azıksız ve susuz olarak hac eyledi. Bunun gibi menkıbeleri yazmaktan maksat yaya olarak hac etmenin faziletini beyan etmektir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, yaya olarak hac etmek bu yolculuğun zahmetlerine katlanamayan ve buna sabredemeyen kimseler için nice günahlara sebep olabilir. Bunun için böyle zahmetlere katlanamayan kimselerin yaya olarak hac etmeye girişmemesi lazımdır. Aksi halde böyle bir işe girişmekle zorluklara dayanamayıp pişman olarak nefsini darıltabilir. Böyle bir pişmanlıktan sakınmak gerekir. Yine denilmiştir ki, hac yolunda ziyan olmak, ölmek, haccın kabul olunduğunun alametidir. Yine bir kişinin hac ettikten sonra evine gelince Resulullah'ın şeriatı üzere istikamet etmesi, evvelkinden ziyade olursa bu da o kimsenin haccının makbul olduğunun alametidir. Bunun aksi ise o kimsenin haccının makbul olmadığının alametidir. O halde bir kişi her zaman istikamet üzere bulunmak mecburiyetinde olmakla beraber, eğer hac etmişse ve haccının makbul olmasını istiyorsa, bu alametlerin kendisinde bulunup bulunmadığına çok dikkat etmeli ve ona göre hal ve hareketlerini düzenlemelidir. Rivayet olunur ki, Evliyaullah'tan biri birçok kereler hac ettikten sonra bir kere yine hac edip arkasını Kâbe duvarına vermiş otururken dedi ki, ''Bu kadar hac eyledim fakat hiç bana bu yüzden bir haber kapısı açılmadı.'' Böyle söyleyerek kendi kendine teessüf ederken üzerine uyku hali gibi bir hal gelip o hal içinde bir nida geldi. ''Ey kolum, biz senin ne dediğini işittik. Şimdi sen kendinden kıyas eyle ki sevmediğin bir kimseyi hiç evine koyar mısın? Bizim evimizin harimine kabul edilmiş ve duvarına arkasını dayamış bir insan olarak nasıl böyle düşünüyorsun?'' Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, ''Bir kimse yiyecek, içecek ve binecek masraflarına malik olup da Beytullah'a gitmek mümkünken hac etmezse, onun Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesine hiçbir mani yoktur. Bu kadar ağır bir cürüm işlemiş olur.'' Çünkü o kimse İslam'ın 5 büyük rüknünden birini terk etmiş demektir. O kimse de İslam şiarları tam yoktur demek olur. Ayet-i kerimedeki emir açıktır. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Âl-i İmrân 97. Ebu Yusuf'a göre bir kimse zahire ve yük hayvanına malik olup da hac eylemezse asi olur. Eğer buna muktedir olduğu yıl hacca gitmeyip gelecek sene gitse de yine muktedir olduğu zaman gitmeyip tehir ettiği için asi olur. Kenz'de bildirilir ki, ömürde bir defa farz olanı süratle işlemek gerektir. Buyurulduğu içindir ki, hac hakkındaki hadislerin manasına bakarak, haccın da süratle yerine getirilmesi gereken bir farz olduğu anlaşılır. Mesela bir kimse zekat nisabına malik olduktan sonra o nisap ortadan kalksa zekat da sakıt olur. Fakat bir kimse hac eylemeye kadir olduktan sonra hac eylemeden malı yok olsa hac sakıt olmaz. Ne denli çok hayır etse de yine hac ondan sakıt olmaz. Fıtır sadakası da bunun gibidir. Zira bu ikisinde kudret mutlaktır. Edası vaktine kadar geri bırakmak gerekli değildir. Buna muktedir olur olmaz edası gerekir. Çünkü kudret baki, emir de bakidir. Ancak zekat, öşür ve haraçta kamil kudret ve kolaylık kudreti olduğu için ödeme vakti gelinceye kadar uzatmak lazımdır. Çünkü malın ortadan kalkmasıyla emir de ortadan kalkar. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh buyurdu ki, eğer kendilerine hac vacip olup da hacca gitmeyenleri kesinlikle bilsem, öldükleri zaman onların namazlarını kılmazdım. O halde bu hac emrini yerine getirenlerin sevapları ne kadar çoksa, bu emri yerine getirmeyenlerin günahları da o kadar çoktur ve belki ondan da fazladır. Allah hepimize hayırları kolaylaştırsın ve akıbetimizi hayır eylesin. Anlattım sana haccı, durma gitsen de bacı, terkinin yok ilacı, bize de ol duacı. Değerli dinleyenler, İrfan Öztürk imzalı Haccın Faziletleri başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şimdi de Raif Koçak'ın kaleme aldığı İnsanın Yeniden Başlangıç Noktası Hac İbadeti başlıklı yazıyı sunacağız. İlahi hikmet icabı, yeryüzündeki bazı canlılar hayatlarının belli bir bölümünde düzenli olarak doğdukları topraklara doğru bir yolculuk yapıyorlar. Doğdukları yerden ayrılıyor, kendilerine verilen melekelerle hayatlarını idame ettiriyor, kendilerinden sonra gelecek nesillerinin temellerini atabilmek için meşakkatli yolculuklara katlanarak geriye geliyorlar ve birçoğu bu yolculuktan hemen sonra vazifelerini yapmış olarak ölüp gidiyorlar. İlmi noktada canlıların sergilediği bu davranışın geniş izahları elbette ki vardır. O izahları buraya alıp tetkik etmek bizim işimiz ve alanımız değil. Ancak canlıların sergilediği bu davranışın İnsan olarak bize yansıması nedir diye hep düşünmüşümdür ve ilgimi çekmiştir. Eşref-i mahlukat olma sırrına ermiş ve övülmüş olan insanın da acaba böyle bir yolculuğu olsa ne olurdu, nasıl cereyan ederdi, nereye doğru olurdu diye hep düşünmüşümdür. Hadiseye biraz farklı pencereden bakınca aslında insanın maddi manada böyle bir geriye dönüşü söz konusu olmasa bile doğduğu ve yetiştiği yerlere karşı hep bir hasretinin ve geriye dönme arzusunun olduğunu görüyoruz. Çevrenizde kime sorarsanız sorun doğduğu yerlere dönmek, hayatının belli bir döneminden sonra orada yaşamak, yaşlanmak ve hatta orada ölmek istediğini müşahede edebilirsiniz. Yine başka bir açıdan, madde planından değil de mana planından baktığımızda aslında insanın da buna benzer bir yolculuk yaptığını ve doğduğu yerlere geriye döndüğünü söylemek mümkün olacaktır. Peki insanın göç ettiği yer neresidir diye sorsanız, Müslümanların hac ibadeti için bir araya geldikleri mukaddes topraklara bakmanızı tavsiye ederim. Rivayete göre dünyanın yaratılışından sonra yeryüzünde ilk soğuyan ve yaşanabilir hale gelen toprak parçasının bugün Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın da üzerinde bulunduğu harem bölgesinin olduğu söylenir. Bu mübarek topraklar ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayarak birçok peygamberin ve bugün milyarlarca Müslümanın kalplerinin ve niyetlerinin buluşma noktası olması hasebiyle aslında Kabe'nin insanın ilk doğduğu yer, dolayısıyla baba ocağı ve anne kucağı olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Diğer canlıların doğdukları yerlere göç etmesi gibi, bugünlerde insanların arasından seçilen, gel denilen, davet edilenler de doğdukları topraklara doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Dünyanın her köşesinden dilleri ve renkleri farklı olsa da, aynı inanca sahip milyonlarca insan kendilerine yapılan çağrıya lebbeyk deyip ailelerini, mallarını ve sahip oldukları her şeyi arkalarında bırakarak hayatlarında yeni bir başlangıç yapmanın telaşı ve gayreti içindeler. Doğdukları yere geri dönen diğer canlıların bu yolculukları nasıl meşakkatliyse, hac yolculuğu da o denli meşakkatlerle dolu. Bundan dolayı hacca niyet ederken, "Haccı bana kolaylaştır ve kabul eyle" diyoruz. Bu zorluk sadece fiziki manada değildir. Aynı zamanda yüklü bir mali külfet getirdiği için nefsin en fazla zorlandığı ibadetler arasındadır. Hac yolculuğu evvela terk etmekle başlar. Hacca giden insan yanında çok şey götüremez. Sahip olduğu makamı, mevki, malı, serveti, eşi ve evladı terk etmezse yürüyüşü yavaşlar, menzile eremez. Hac, insanın kendi kendini hatırlaması ve özüne dönmesi için Rabbimiz tarafından verilen büyük bir nimettir. Son ana hazırlanmanın ve mahşer anının bir provasıdır adeta. İnsanı Allah'tan gafil eden ne varsa onu elinin tersiyle itip lebbeyk diyerek çağrıya uymanın, dünyaya ait her ne varsa geride bırakıp yalnız bir ihramla huzura durmanın adıdır. Hac, insana en son noktada ne yapması ve nasıl davranması gerektiğini öğretir. İnsan dünyaya yalnız gelir ve yine yalnız olarak bu dünyadan göçer. Dolayısıyla hayatı boyunca ne biriktirmişse avuçları içine alıp mahşere gider gibi Arafat'a taşımaktadır. Hac, insan için adeta yeniden bir doğuştur. Bu yeniden doğuş vetiresi mümin için adeta hayatını ikiye ayıran bir milat gibi olmalıdır. Mümin hayatını hac yapmadan evvel ve hac yaptıktan sonra diye ikiye ayırmalı ve kuşandığı bu zırhla ömrünün sonuna kadar muhafaza olmaya çalışmalıdır. Bu yeniden doğuşun mahiyetini tarif eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Her kim şu Kabe-i Muazzama'ya hac niyetiyle gelip de fısk ve refes işlemeden haccı ifa ederse, anasından doğduğu gibi günahsız bir şekilde tertemiz olarak evine döner" buyurmuştur. Hac, tevekkül ve teslimiyettir. Haccın her menasiki, insan hayatında belli sembollere karşılık gelir. Arafat mahşeri, Müzdelife yakınlaşmayı ve buluşmayı, Mina ümidi, Safa ve Merve acziyeti, heyecan ve gayreti, Kabe ise ümmetin buluşma mekanı ve nabzının attığı yeri, yani kalbi sembolize eder. İnsanda kalp neyse dünyada Kabe odur. O halde vakit, fırsat elimizden gitmeden, son yolculuğumuza çıkmadan kalbimize ve Kabe'mize dönme vaktidir. Rabbimiz hamurumuzun yoğrulduğu bu topraklardan gönlümüzü ayırmasın. Her secdede yeniden başlangıç yapabilme ve bu şuurla yaşayabilmeyi lütfetsin. bedenlerimizi mukaddes topraklarda bir araya getirdiği gibi gönüllerimizi de bir araya cem etsin. Dua ve niyazlarımızı Arafat'a, Müzdelife ve Mina'da yapılan ve kabul edilen duaların arasına dahil eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Raif Koçak imzalı İnsanın Yeniden Başlangıç Noktası Haç İbadeti başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi son olarak Esir Olmak İçin Değil başlığını taşıyan Yunus Sami Eşmeli imzalı yazıyı paylaşarak programımızı noktalayacağız. Gözünü açtığında hastahanedeydi. Hatırladığı en son şey direksiyon başında olduğuydu. Gözleri ara ara dalıp gidiyor ancak yine de açık tutmaya çalışarak yoluna devam ediyordu. Sonrası kaza. Bir anlık gaflet yüzünden, bir anlık uyku yüzünden. Bir kamyoneti vardı. Zor çalışma şartları altında yıllarca para biriktirdikten sonra ancak alabildiği. Gözü gibi bakardı. Ekmeğini de onunla kazanırdı. Ne yazık ki bu kazada hurda olmuştu. Sadece bu da değil. Vücudunun muhtelif yerlerinde sayısız ezilmeler vardı. Ayrıca kolundaki kırıklar hakikaten ciddi kırıklardı ve ameliyat olacak, uzun müddet kolunu da kullanamayacaktı. Buysa çalışmayacağı anlamına geliyor, bu süre zarfında evi nasıl idare edeceğini düşünüyordu kara kara. Çünkü zaten fakirdi. 3-5 kazandığıyla yetinmeye çalışıyor, sabrediyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Bütün bu düşüncelerin arasında birden durdu. Derin bir iç çekip feryat etti. Keşke. Acı pişmanlığının tek kelimeyle ifadesiydi bu. Sonra sıraladı. Keşke uykum geldiğinde kenara çekip uyusaydım. Keşke yüzüme su dökseydim. Keşke uykulu uykulu yola çıkmasaydım. Keşke yanımda beni konuşturan biri olsaydı. Keşke dinlen de öyle yola çık diyenleri dinleseydim. Ah! Keşke, keşke. Hadise gerçekleşmeden öncesine dair kendi elinde olan veya olmayan ne kadar ihtimal varsa sayabildiği kadar saydı ve hepsinin de başına ah keşke ekledi. Yine de bunların hiçbiri neticeyi değiştiremezdi, değiştirmedi. Zaman geçti, ezikler düzeldi, yaraları ve kolundaki kırıklar iyileşti. Ancak o maneviyatını yine düzeltemedi. O günkü pişmanlığını bir daha asla unutamadı. Eski işine de geri dönemedi. Bir daha direksiyona da geçemedi. Oradan oraya savruldu durdu. Kazadan sonra hayatında bir başarı sağlayamadı ne yazık ki. Son nefesini verirken yaşadıklarıysa hepsinden daha ibretliydi. Çünkü bu kez hayatı boyunca yaşadığı pişmanlıkları için yıllarca sadece keşke deyip durduğu için, beyhude dövündüğü için pişman olmuştu. Bu kez keşke yıllarca boş yere keşke deyip durmasaydım, keşke gerekli dersi çıkarabilseydim, keşke bu dünya kazasından ibret alıp da ahiret kazasına karşı tedbir alabilseydim diyordu. Heyhat ne fayda. Hayatı adeta Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bitmişti. Pişman olmayı adet edinirsen, yani yaptığın işlerden boyuna pişman olur durursan, bu pişmanlıktan daha ziyade pişman olursun. İnsanoğlunun var olduğu günden beri devam eden imtihanları ve kimisinde telafisi olmayan kaybedişler ve faydasız pişmanlıklar, yani pişman olmanın işe yaramadığı geç kalınmış kötü nedametler çok. Bu sebeple sadece vaktinde olan, yani geç kalınmayan ve sonrasında bize tekrar acı bir keşke dedirtmeyen bir pişmanlık, makbul bir tevbe vasfına bürünür ve bize faydalı olur. Lazım olan da budur. Çünkü yaptığımız veya yapmadığımız işlerin, hareketlerin sonuçları her zaman arzu ettiğimiz gibi gelmeyebilir. Hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz, canımızı yakan, menfaatimize ters düşen şekilde bitebilir. Üzüntü, utanç, mahcubiyet veya suçluluk duymamıza sebep olacak şekilde de neticelenebilir. Yahut yaparken acı neticelerini tam bilmeden arzu ederek yaptığımız, fakat nihayetinde hiç yapmış olmak istemeyeceğimiz şekilde de hareketlerimiz olabilir. Fakat eğer tam vaktinde pişman olabilmişsek ne mutlu. Nedamet ve tevbeyi ecel vaktine ve ahirete bırakmamışsak ne mutlu. İnsanı yarattığı için Allah'a isyan ederek onları azdıracağım, yoldan çıkaracağım diyen şeytana aldanıp da sonsuz bir keşkeye düşmezsek ne mutlu. Dikkat! Ümitsizlik tohumları eker durur şeytan. İyi niyetleri de iflas ettirerek olmuyor, yapamıyorum dedirtir. Pişmanlığı çaresizlik olarak yutturur. Bu yüzden Yüce Allah böyle bir tuzağa düşmeyelim diye şöyle buyurmakta. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bu ayete istinaden İslam ahlakında ümitsizliğin yeri yoktur. Her şeye rağmen Rabbimizin affına ve merhametine sığınmak vardır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna bir grup esir gelmişti. Onların içinden bir kadın telaş içinde yavrusunu arıyordu. Onu esirler arasında bulunca hemen alıp bağrına bastı. Yavrusunu kana kana emzirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ''Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?'' buyurdu. Sahabiler ''Hayır atmaz'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazladır.'' buyurdu. Bu şuurla milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel diyor. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati'yi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan. Tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar. Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var. Hazreti Mevlana'nın şu ifadeleri de çok manidar. Geçmiş gitmiş zamanına, beyhude pişman olma. İçinde bulunduğun vaktin kıymetini bil. Bundan yararlanmaya çalış, faydasız pişmanlıklarla vaktini geçirme. Yani keşkelerle ve neticesindeki üzüntülerle ümitsizce yaptıklarımıza daha da kahırlanmak yerine, ecel kapısına gelmeden onları gözyaşına çevirip o damlalarla hatalarımızı temizlemeli ve hak katında makbul bir kulluk için gayret etmeliyiz. Hasılı, pişmanlıklarımız onların esiri olmak için değil, bilakis tevbe fidanımızın yeşermesinde can suyu olmak içindirler. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yunus Sami Eşmeli imzalı Esir Olmak İçin Değil başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Böylelikle Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından aktardığımız yazılarla bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.